Efendim ailece hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine iki önemli konuyu, iki ilginç, farklı ama güzel konuyu sizlerle paylaşacağız. Yine iki özel isimle. Öncelikle yetenek yönetimi diyeceğiz. Yetenek nedir? Nasıl keşfedilir? Ne işe yarar? Yönetilebilir mi? Çalışılırsa biraz daha artırılabilir mi? Bunlardan bahsedeceğiz efendim. Kiminle konuşacağız bu konuyu? Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Dinçer Atlı şu anda telefon hattımızda. Sayın hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş geldik Emre Bey. Sağ olun, teşekkür ederim.
Nasılsınız, iyi misiniz hocam?
Çok iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
Biz de iyiyiz, sağ olun. Sesinizi duyduk. Güzel de bir konuyu paylaşacağız. Bu da bizi mutlu etti açıkçası. Yeteneklerimizden söz edeceğiz. Meslek seçiminde, günlük hayatta çok fazla kullandığımız bir tabirden bahsediyoruz. Doğuştan mı geliyor, sonradan mı büyütüyoruz ya da sonradan gelişebiliyor mu? Bunları merak ediyoruz ama öncesinde yetenek dediğimizde ne anlamalıyız? Bunu sorarak başlayalım isterseniz.
Tabii ki. Yetenek deyince aslında şunu ifade ediyoruz. Doğuştan getirdiğimiz bilgi paketleri ve yatkınlıklar. Yani herkes farklı farklı konularda daha başarılı olma konusunda doğuştan getirmiş olduğu bazı potansiyellere, yatkınlıklara sahip, bilgi paketlerine sahip. Ve bu konuda doğuştan getirmiş olduğu bu potansiyel, bu potansiyele sahip olmayan kişilere göre bir avantaj sağlıyor aynı zamanda. Bu doğal olarak da bizim güçlü yönlerimiz olmuş oluyor. Ve buradan aslında daha bütüncül, daha hayatın anlamı konusu, işte böyle kadim felsefi konulara giden tarafı da var işin. Çünkü bizim yaşam amacımız neyse aslında, biz bu yaşam amacımız doğrultusunda bir takım donanımlarla da doğuyoruz. İşte bunlar yetenekler aynı zamanda. Bu güçlü olduğumuz yönlere ortaya koymuş olduğumuz çaba, emek bizi başarılı kılma noktasında da avantajlı hale getiriyor. Yetenek kelimesinin bu arada İngilizce'deki karşılığı güzel bir açıklama olanağı sunuyor. Bizde yetenek tek kelimeyle karşılanıyor. Fakat İngilizce'de iki farklı kavram var. Bir tanesi gift. Gift, birçok dinleyicimiz gift deyince
hediye
aklına gelecektir. Aynen öyle aslında. Yani doğuştan Tanrı vergisi kişinin hediye diyelim ona yine, olarak kendisine verilmiş olan potansiyel gift. Talent ise, talent ikinci sözcük, bu yeteneğin işlenmiş hali. Çabayla, emekle, alın teriyle işlenmiş hali, somut başarıya dönüşmüş hali. Dolayısıyla potansiyel halde, yani Tanrı vergisi, gift, yetenek, ham haldeki bu yetenek, çalışma olmadığı sürece aslında çok da büyük bir fark yaratmıyor. Yani fark yaratan kısım çalışma, azim. Bu potansiyel haldeki yetenekten çok daha güçlü bir şey. Yani gift, ham haldeki yeteneği talenta taşımak için çalışmak gerekiyor. Bu çok büyük fark yaratıyor.
O zaman hocam, şimdi Allah tarafından bizler farklı avantajlarla hayata, dünyaya geliyoruz. Bu avantajların öncelikle farkında olmak lazım ki bunları geliştirebilelim. Yeteneklerimizin farkına varabilmek adına neler yapılabilir, nasıl farkına varabiliriz diye sorsak. Çünkü birçok insan bunların farkına varamıyor, üstüne de gidemiyor ve sonrasında biraz daha kendini ön plana atamıyor ya da yaptığı işte, yaşadığı hayatta çok da mutlu olamıyor. Bunun için bir farkındalık gerekiyor herhalde.
Doğru. Yani kendini tanımak çok önemli bir şey. Öncelikle bu tabii binlerce yıllık bir konu. Yani insanlığın varoluşuyla ilgili, düşünmeye başlamasıyla ilgili, ilk uygarlıkların ortaya çıkmasından itibaren konuşulan bir konu, kendini tanıma konusu. Bu gerçekten kişinin mutlu, doyumlu, anlamlı bir yaşam yaşamasında ve hayatta başarılı olmasında, iş hayatında, özel hayatında kendini doyumlu hissetmesinde çok önemli bir şey. Ben burada üç önemli kavrama değinmek istiyorum.
Buyursun, bir tanesi
misyon konusu. misyon aslında kişinin varoluş amacı demek. Yani herkesin hayatta bir varoluş amacı var. İşte biraz önce bahsettiğim gibi bu yetenekler zaten varoluş amacı doğrultusunda kişiye yardımcı oluyor. İşte güçlü yönler olarak karşımıza çıkıyor. Herkesin bir yaşam amacı var. Bir kişiye senin yaşam amacın şu olsun diyerek yaşam amacı ortaya koymak mümkün değil. Kişinin kendini keşfetmesi sürecinde fark edebileceği bir şey.
Evet.
Yaşam amacı. Bu çok önemli bir şey öncelikle. Kendini tanıma işin tabii kalbinde yer alıyor. Yaşam amacım nedir benim? Bu konuda da çeşitli araçlarla destek alınabilir. Mesela kişi işte bir takım kendini tanımayla ilgili testler alabilir. Yetenek testleri, zeka testleri, işte kişisel gelişim, psikoloji okumaları, koçluk, mentörlük gibi.
Şimdi Enneagram diye bir şey var. Çok fazla konuşuluyor. Enneagram diye bir şey var hocam.
Evet evet. Bunun gibi çok fazla seçenek var. Enneagram da çok güçlü bir araç. Tavsiye ederim onu da. Hani kendini tanıma yolculuğu. Aslında okumak Emre Bey, kendini tanımakla alakalı bir motivasyon.
Evet, evet.
Bu süreçte kendimizi tanıma yolculuğuna çıkmış oluyoruz. Diğer kavramsa vizyon. Vizyon gelecek hayali demek. Yani benim gelecekteki hayalim nedir? Ne yapmak istiyorum? Bu da biraz önce bahsettiğim yaşam amacıyla paraleldir aslında. Ve uzun süreli bir şeydir vizyon. Ve bir örneğin lideri lider olmayandan ayıran temel şeydir. Lider deyince illaki işte binleri, yüz binlerce kişiyi peşinden sürükleyen insanları illaki onu kastetmiyorum. Ya da işte büyük holdingleri yöneten ya da siyasi liderleri kastetmiyorum. Herkes kendi yaşamının lideri olabilir.
Evet, evet.
Başkalarına örnek olabilir. Benim gelecek hayalim nedir? Bu çok önemli. Bu heyecan veriyor.
Aynı bir şirket gibi. Sözünüzü bağla kesim. Aynı bir şirket gibi insanların da kişilerin de bir vizyonu olması gerekiyor.
Aynen öyle. Kesinlikle. Kesinlikle. Aslında şirketlerin vizyon, misyon çalışmaları temelinde işte felsefeden çıkmıştır aslında bu.
Evet.
Şirketler bunu işte toplam kalite çalışmalarıyla daha bir sahiplenmiş gözüküyor. Ama dediğinize çok katılıyorum. Herkesin vizyonu, misyonu mutlaka olmalı. Bu konuda kafa yormalı. Bu öncelikle kendisi için çok önemli bir şey, vizyon konusu. Yani bu şunu sağlıyor bakın, vizyon sizin yön duygunuzu ortaya koyuyor. Böyle olunca örneğin kişi çok uyumaz bile. Vaktini iyi harcamak ister, iyi kullanmak ister vaktini. Boş uğraşlarla uğraşmaz. Onun için çok önemli. Diğeri de kendini tanıma yolculuğunda değerler konusu. Değer deyince şunu kastediyoruz, öncelikleri kastediyoruz. Yani kişinin yaşamındaki öncelikler neler? Kimisinde bunun da bir sıralaması vardır bu arada. Yani bir değer yoktur. Kişinin onlarca değeri vardır. Diyelim ki en üstte aile değeri olsun. Aile en öncelikli şey kişi için. O zaman karar verirken kişi aile olgusunu düşünerek karar verir. Mesela bir iş teklifi yapılırsa bu kişiye ailem nasıl etkilenir diye bakar, kararını ona göre verir.
Evet.
Ama bir başka örnek vereyim. Mesela kişinin değerlerinin en üst sıralamasında macera varsa, o zaman da örneğin yine bir iş teklifi olsun bu. Bu iş teklifi hangi maceraları bana getirecek, neleri keşfedeceğim diye bakar, ona göre karar verir. Ve bakın iki farklı kişinin karar verme sürecindeki etkenler farklı farklı olabiliyor. Aynı iş teklifini bile alsalar mesela biri kabul edebilirken diğeri kabul etmeyebilir. Değerler bizim yaşamımızdaki seçimlerimizi şekillendiriyor.
Doğru.
Ve değerlerimizin farkına varırsak kendini tanıma yolculuğunda çok mesafe kat etmiş oluruz. Şöyle bir metaforla anlattığım şeyleri birleştireyim.
Buyurun
vizyon,
hocam.
Vizyon yani gelecek hayali. Kişinin şöyle söyleyeyim, bir evin çatısı gibidir. Vizyon bir evin çatısı gibidir, gelecek hayali. Misyon bir evin temeli gibidir. Yani işte kişinin yaşam amacının farkında olması bir evin temelidir. Değerlerse bir evin direkleri gibidir, onu ayakta tutan. Dolayısıyla bu üç konuda sadece kafa yormak bile çok faydalı kişinin kendini tanımasında, yeteneklerini açığa çıkarmasında. Ve yani yetenek konusunda benim yeteneklerim nedir? Sadece merak etmek bile Emre Bey.
Evet.
Aslında ciddi bir aşamaya doğru getiriyor kişiyi.
Evet.
Yani artık internette her şey var. Ben kendimi nasıl keşfederim, yeteneklerimi nasıl ortaya çıkarabilirim diye sorgulamalar bile birçok farklı seçenek çıkarıyor kişinin
kesinlikle
karşısına.
Kesinlikle. Şu anda bilgi toplamıyoruz zaten. Her yerde az önce bahsettiğiniz gibi arama motorlarında bir araştırma yaparak birkaç kelime yazarak dahi her konu hakkında fikir sahibi en azından bilgi sahibi olma şansımız var. Bundan dolayı da yeteneklerimizi geliştirme açısından da önümüz açık. Ama biz bunu nasıl geliştireceğiz? Yani yeteneklerimizi çalışmayla birleştirirsek bize ön plana çıkarır ve başarılı oluruz diyoruz. O ön plana çıkarabilme, o başarılı olabilme noktasındaki çalışma aşaması, yeteneklerimizin üzerine gidebilme noktasında neler yapabiliriz hocam?
Şimdi bu konuda da şunu söyleyeyim. Howard Gardner isminde bir Harvard'lı bir psikolog var. Ve onun geliştirmiş olduğu bir yaklaşım var.
Hı hı.
8 farklı zeka ve yetenek türünden bahsediyor Howard Gardner.
Evet.
Öncelikle acaba bu yetenek türlerinden hangisi bende var? Yani şöyle de bakabilir kişi. Ben neleri yapmaktan keyif alıyorum?
Hı hı.
Yetenekler bizim yapmaktan keyif aldığımız akış hali denilen bir mutluluk hali vardır. Hani zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız, dalar gidersiniz.
Hı hı.
O konular nelerdir benim için? Mesela Howard Gardner şöyle sınıflandırmış zeka türlerini, yetenek türlerini.
Hı hı.
Dilsel zeka, sözel zeka diyor. Bazı insanlarda sözel zeka güçlüdür.
Hı.
Yani iyi konuşur, kendini iyi ifade eder. Bazı insanlardaysa matematik zekası yüksektir.
Hı hı.
Yani işte zihinden toplamalar, çarpmalar yapar. Adeta matematikle uğraşırken işte o akış hali yaşar. Ben böyle insanlar tanıdım. İşte üniversitede bir hocamız vardı. Matematik hı hı. konusunda çalışıyor.
Hı hı.
Matematik problemi çözerken ben kendimi unutuyorum diye o kadar hı hı. zevk alıyor.
Evet.
Ama biliyorsunuz Türkiye'de mesela matematik birçok kişinin de korkulu rüyasıdır.
Kesinlikle.
Yani belirli konulara kişinin işte yatkınlığının olması bu doğuştan getirmiş olduğu özelliklerle alakalı. Mesela görsel zeka. Kimisi bu alanda iyidir. İşte resme ilgisi olabilir. Müzik zekası mesela. Kimisi öyle sanatçılarımız var. Hiç eğitim almamış ama eğitim almış kişiler kadar neredeyse kendi kendine çabalarıyla performans ortaya koyabiliyor. Kimisi çok iyi dans edebiliyor. Bedensel zeka bu da mesela.
Hı hı.
Doğuştan böyle bir yetkinliği var, yeteneği var.
Hı hı.
Sosyal zeka. Kimisi de şöyle insanlar tanıdınız mı hiç? Sanki tanıştığınızda 40 yıldır tanıyormuşsunuz.
Doğru, doğru.
Bu da yani sosyal zeka ile alakalı. Kimisi sıcakkanlıdır, iyi iletişim kurar. Bir de içsel zeka vardır. Mesela daha derin insanlardır bunlar.
Hı hı.
İşte mesela felsefeyle uğraşmayı sever, psikoloji konuları, soyut konular ilgisini çeker.
Hı hı.
Bir de doğa zekası diye bir şey var. İşte doğada olmak, işte bitkileri, hayvanları, böcekleri incelemek bir akış hali yaratır.
Hı hı.
Mesela bu Howard Gardner'ın bu çoklu zeka teorisi denilen yaklaşımını incelemelerini öneririm dinleyicilerimize.
Burada
bir çerçeve sunuyor örneğin bu konuda.
Evet, bu çerçevede şöyle bir şey var hocam. Bazı zeka türleri şu an günümüzde çok karlı, çok daha anlaşılır, çok daha geri dönüşü kolay olabiliyor. Bazı zeka türleri de çok anlaşılamadığı için, anlaşılamadan kastım şu, çok rağbet görmediği için, çok destek görmediği için, çok olumlanmadığı için insanlar o mesela doğa zekası varsa doğa zekasının çok da bir anlamı yok, bana bir katkısı yok diyerek bu zekanın ya da bu yeteneğin üzerine gitmek istemiyor olabiliyor. Burada sayısal zeka biraz daha çok fazla karşılık gördüğü için o biraz tabiri caizse kar ediyor. Burada da yeteneklerden ziyade en çok ne rağbet görüyorsa ona doğru bir akım gerçekleşiyor.
Tam da bunu söyleyecektim. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Hı hı. İçinde bulunduğumuz sistemin adı kapitalist sistem.
Evet.
Yani karın öncelikli olduğu bir sistem. Hı hı. İş piyasasında örneğin şunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Evet, belirli konularda yeteneğimiz var. Ben bu yeteneklerimi piyasadaki hangi ihtiyaçla örtüştürebilirim? Bu çok önemli. İhtiyacı görebilmek. Hı hı. Dönüştürebilmek ya da mesela işte ne dediniz biraz önce, işte müzik zekası mı dediniz? Hani çok
müzik zekası, şey, doğa zekası.
Mesela hı hı. İşte doğa zekası. Hı hı. Benim doğaya olan ilgimi ben piyasadaki hangi örneğin şirketlerin ihtiyacı olan konuyla birleştirebilirim.
Evet.
Yani belki ben doğal konseptli tasarımlar yapabilirim ya da işte hedeflediğim şirketin işte doğa dostu çalışmalarına destek verebilirim. Bu konuda yalnız tutku çok önemli. Hı-hı. Yetenek olabilir ama kişinin tutkusu yoksa o konuya, o konuda uzmanlaşamaz. Bakın 10 bin saat kuralı diye bir şey var. Bu çok kıymetli bir şey. 10 bin saat herhangi bir konuda kafa yorarsanız, çalışırsanız o konunun uzmanı olursunuz. Ve insanlar ancak uzman kişilere emeği karşılığında para ödemeyi şirketler örneğin kabul ederler ya da kişiler. O da tutkuyla alakalı bir şey. 10 bin saat bir konuya kafa yormak gerekiyor. O zaman uzman olmuyor işte.
Evet.
İhtiyacı görmek, işte tutku, uzmanlaşmak, 10 bin saat kuralı ve sorumluluk almak. Bu da çok önemli bir şey. Yani bir hedef belirleyip o hedefe giden yolda istikrarlı bir şekilde kendine yatırım yapmak.
Evet.
Yani şöyle bir örnek vereyim.
Buyursunlar,
mesela
buyursunlar.
Kişinin işte bir hedefi var, üniversite sınavına hazırlanmak, kazanmak, işte yüksek puanlı bir yere girmek. Gün gün çalışmazsa, son güne bırakırsa, o kişinin başarılı olma şansı nedir? İstikrardan kastım düzenli çalışma, düzenli bir takım işte yetkinlikler edinme, çalışma. Ama bunu düzenli yapma. Mesela işte kişi dil konusunda çalışıyor. Bir gün çalışıyor, iki gün çalışıyor, sıkılıyor, bırakıyor. Orada dil gelişimi olmaz işte. Doğru. Yani onu zevkli hale getirecek. Farklı bakış açıları bulup, farklı hoşuna gidecek. Belki işte programlar bulup mesela, oyun gibi konuya bakmak. Ya da mesela dil öğrenirken kişi çizgi film izlemeyi seviyorsa belki İngilizce çizgi film izleyerek onu daha keyifli hale getirecek.
Evet.
Gibi bunları dikkate alarak, istikrarlı bir şekilde sorumluluk alarak, odaklanarak başarılı olmak mümkün. Odaklanma da çok önemli. Bunun üzerine de izin verirseniz çok kısa bir birkaç şey söyleyeyim.
Buyurun, buyurun hocam.
Odaklanma çok önemli bir konu. Nereye enerjinizi ve zamanınızı odaklarsanız Emre Bey, o konuda bir gelişme olur. Mesela İşte öğrenci ise bir kişi derslerine zamanını, enerjisini odaklarsa derslerinde başarılı olur. Yani kapasitesine göre, zekasına göre başarılı olur. Yeteneklerine göre başarılı olur. Ne bileyim, vücut geliştirme konusuna kafayı takmış, oraya odaklamışsa kasları gelişir. Bu böyledir, potansiyeli oranında. Onun için neyse hedef, oraya odaklanmak, istikrarlı bir şekilde odaklanmak da büyük fark yaratıyor.
Evet.
Yani yeteneği az bile olsa kişinin bir mesafe kat etmesi mümkün. Bu arada zeka ile yetenek arasında çoğunlukla da birlikte kullanılıyor ama bir ayrım da var. Onu da hemen belirtelim.
Buyurun.
Bir metaforla söyleyeyim onu da. Zeka bir öğrenme kapasitesidir, sorun çözme kapasitesidir ve çevreye uyumla ilgili bir konudur. Yetenekler zekanın içini dolduran başlıklardır aslında. Ve metafor olarak da şunu söyleyeceğim. Zeka bir bilgisayarın işlemcisi gibidir. Hani i7, i9, i5 diye işlemciler var mesela.
Evet,
kimsinin işlemcisi? i9'dur mesela. İyidir yani zekası. Bilgiyi işleme kapasitesi, bilgiyi çağırma kapasitesi iyidir. Yetenek ise bir bilgisayar programı gibidir. Hani müzik programları var mesela, resim programları var, animasyon programları var, video işleme programları var. Yeteneğin çeşitleri var. Yani bilgisayar programlarının da çeşitleri var.
O zaman zeka ve yetenek birleşirse o programlar daha hızlı, daha kaliteli bir şekilde çalışır.
Tabii. Çok güzel bir yere yine temas ettiniz. Buradan geleceğim asıl konu şu. Yani işlemciniz kuvvetli diyelim. İşte bilgisayar programınız da var işte doğuştan. Atıyorum müzik konusunda eğiliminiz var. Ama sadece bu ikisinin olması sizin beste yapmanız, iyi bir müzisyen olmanızı garantiler mi? Yani i9 işlemciniz var. Evet. Bilgisayar programınız da alanındaki en iyi program. Ama oturup da o bilgisayarın başına kişi çalışmazsa, evet, çalışma olmazsa, evet, o zaman hiçbir şey çıkmaz. Yani ne yarar i9 işlemci ve bilgisayar programı başında çalışan biri yoksa, demek yoksa, evet, hiçbir işe yaramaz. Onun için fark yaratan şey çalışma.
Böyle. Hocam çok teşekkürler, çok sağ olun. Vaktimizin de sonuna geldik. Şunları da açıkçası sizden almış olduk. Yetenek ve tabii ki zeka diyoruz ama bir misyon ve vizyonumuzun olması gerekiyor. Odaklanma, şart, tutku, sebat, istikrar. Bunlar da başarı için oldukça önemli faktörler diyebiliyoruz. Doğuştan bazı şeyler geliyor ama sonrasında biz bu alanları geliştiremezsek çok da bir işe yaramıyor açıkçası. Son örneğinizde de bunu görmüş olduk. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık hocam.
Rica ederim. Kolaylıklar diliyoruz. Rica ederim. Çok sağ olun.
Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun hocam.